Sayfa no 98. 3. Ordino, ertesi sabah saat 8'e doğru bir gün önceki hazine olayının etkisi henüz geçmeden, nedenini kendisi de bilmemesine rağmen Yaroslav İliç'i ziyaret etmeye gitti. Kapı açıldığında birden irkildi. Eşikte dona kaldı. Murin de oradaydı. Yaşlı adamın yüzü Ordino'dan daha da solgun bir haldeydi. Ayakta duracak hali yoktu. Fakat yine de onun ziyaretine çok sevinen Yaroslav İliç'in bütün ısrarlarına rağmen oturmamış, ayakta kalmayı tercih etmişti. Yaroslav İliç, Ordinov'u gördüğünde bir sevinç çığlığı attı. Ancak sevinci hemen o anda bitiverdi. Masanın yanındaki sandalyeye doğru ilerlerken durduk yerde şaşkın bir hal aldı. Ne yapması gerektiğini, ne söylemesi gerektiğini bilmiyor gibiydi. Böylesine hassas bir zamanda çubuğunu çekerek misafir karşılamakla çok ayıp ettiğinin farkındaydı. Her şeye rağmen öylesine şaşırmıştı ki büyük bir zevkle çubuğunu çekmeye devam ediyordu. Sonunda Ordinov odaya girdi. Murin'e göz ucuyla şöyle bir baktı. Yaşlı Murin'in yüzünde bugün de Ordinov'da öfke, ürperti uyandıran dünkü gibi kötü bir gülümseyiş belirdi ve kayboldu. Bununla beraber düşmanca tutumu hemen yok oldu. Yüzü kabuğuna çekilmiş, yanına varılmaz bir adam ifadesi aldı. Kiracısını eğilerek selamladı. Bütün bu sahneler Ordinov'un düşünmesine neden oldu. Durumu anlamak istercesine Yaroslav İliç'e dikkatlice baktı. Yaroslav İliç kıvrandı, ezilip büzüldü. Sonunda "Buyurun, içeriye girin kıymetli Vasil Mihailovic" diyebildi. "Şerefiniz bütün bu eşya üzerinde bir iz." Yaroslav İliç odanın bir köşesini eliyle gösterdi ve aklında planladığı gösterişli cümlenin sonunu getiremeyince kızardı. Sandalyeyi gürültülü bir hareketle odanın orta yerine kadar sürükledi. "Bir iki dakika için sizi rahatsız etmiyorum ya, Yaroslav İliç." "Ne demek efendim, sizin bana rahatsızlık vermeniz mümkün mü? Bir çay alırsınız değil mi Vasil Mihailovic? Hey oğlum buraya bak, siz de bir bardak istersiniz değil mi efendim?" Murin başını sallayarak kabul etti. Yaroslav İliç odaya giren uşağa oldukça sert bir tavırla 3 bardak çay getirmesini söyleyerek Ordinov'un yanına oturdu. Daha sonra bir süre alçı kalıbına dökülmüş oyuncak bir kedi yavrusu gibi başını bir Murin'e bir Ordinov'a çevirdi durdu. Durumu oldukça tatsızdı. Yaroslav İliç'in bir şeyler söylemek istediği her halinden belliydi. Söyleyecekleri de düşünmesine bakılırsa hiç olmazsa ikisinden biri için çok hassas bir meseleydi. Ancak bütün çabasına rağmen ağzından tek bir söz çıkmıyordu. Ordinov'da da şaşkın bir hal vardı. O ara birden ikisi karşılıklı olarak konuşmaya başladılar. Onları sessizce ve merakla seyreden Murin sırıttı ve tamamı da sapasağlam olan dişlerini gösterdi. Ordinov aniden, "İstenmeyen bir olaydan sonra evimden ayrılmak zorunda kaldığımı size söylemek için geldim," diye başladı. Yaroslav İliç araya girerek, "Evet, ne garip bir tesadüf," dedi. "Bu sabah şu saygıdeğer insandan kararınızı öğrendiğimde şaşırdım doğrusu." "Bunu size o mu söyledi?" Ordinov Murin'e hayretle baktı. Murin sakalını okşadı, koluyla yüzünü kapatarak güldü. Yaroslav İliç söze girdi. "Evet, evet, belki de yanlış anladım ama şerefim üzerine sizi temin ederim ki sözlerinde sizi kıracak hiçbir şey yoktur." Yaroslav İliç hemen kızardı, heyecanını yenmeye çabaladı. Ev sahibi ile misafirinin şaşkınlığıyla kafi derecede eğlendikten sonra Murin bir adım attı. Ordinov'un önünde saygıyla eğilerek, "Mesele şudur ki beyefendi," diye söze başladı. "Değerli varlığınız için beyefendiden bir ricam oldu. Sizin de bildiğiniz gibi ben de, bizim hanım da sizi başımızın üzerine buyur ederiz. Hiçbir şikayetimiz yok. Ancak halimi görüyorsunuz beyefendi. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorum. Bunun için de gece gündüz Tanrı'ya dua ediyoruz. Yoksa bu hayatın çekilir bir yanı kalır mı?" Murin sakalını tekrar okşadı. Ordinov kendini kötü hissediyordu. Yaroslav İliç, "Evet evet," dedi. "Zaten ben de size bundan bahsetmiştim. Hastadır. Bir melhur doğrusu. Fransızca anlatmak istedim. Fakat kusuruma bakmayın. Fransızcam pek iyi değildir de." "Öyle mi?" "Evet, yani..." Ordinov ve Yaroslav İliç oturdukları yerden utanarak gülümseyerek karşılıklı boyun büktüler. Böylece aralarındaki tatsız durum son buldu. Pratik bir adam olan Yaroslav İliç hemen kendini toparladı. "Bununla beraber bu saygıdeğer insana ben de ayrıntılı olarak sordum. Bana dedi ki hasta olan kadın..." Yaroslav İliç hassasiyeti yüzünden zorlandı. Sert ve sorgulayan bakışlarını Murin'e dikti. "Peki ya benim kadın..." Yaroslav İliç, "Evet, hanımınız," diye böldü. "Sizin de eski ev sahibiniz, öyle değil mi Vasil Mihailovic? Zavallı kadıncağız hasta. Size engel olduğunu, işinize engel olduğunu söylüyormuş." Murin de, "Fakat siz benden oldukça önemli bir olayı gizlemişsiniz Vasil Mihailovic." "Nasıl yani?" "Tüfek meselesi." Yaroslav İliç'in tiz sesinde samimi bir sitem titreşiyordu. Hemen arkasından, "Fakat üzülmeyin, ben her şeyi biliyorum," diye devam etti sözlerine. O her şeyi anlattı. "Adamın istemeyerek işlediği suçu affetmekle çok asil bir hareket etmişsiniz. Size yemin ederim," anlatırken gözleri yaşarıyordu. Yaroslav İliç tekrar kızardı. Gözleri parladı. Duygulanmış bir halde sandalyesinde kımıldandı. Yaroslav İliç her zamanki heyecanını yatıştırmaya çalışırken Murin Ordinov'a döndü. Yüzüne dikkatlice bakarak, "Ben de bizim hanım da sizin için öyle çok dua ediyoruz ki beyefendi," diye başladı. "Ancak sizin de bildiğiniz gibi o aptal hasta bir kadın. Benim de bir ayağım çukurda." Ordinov sabırsızlanarak sözlerini böldü. "Ne demek? İstediğiniz zaman hemen çıkarım. Hatta şu an bile." "Olmaz beyefendi. Biz sizden çok memnunuz." Murin yerlere kadar eğildi. "Sizi incitmek için söylemedim. Size bir şey açıklayayım. O kadın aynı zamanda benim akrabam olur. Tabii uzaktan bir akrabalık. Hani dış kapının tokmağı derler ya. Kusura bakmayın beyim. Biz cahil köylüleriz. Konuşmamız kaba saba. Bu kadın çocukluğundan bu yana böyledir beyim. Ormanda balıkçılar, işçiler arasında tam bir köylü olarak yetişti. Hep böyle hırçın, birazcık deliydi. Bir ara evleri yanmış. Yangında annesiyle babasını da kaybetmişti. Ama o size bunları kim bilir nasıl anlatmıştır. Onu kendi başına bıraktığıma bakmayın. Moskova'da bir cerrah heyeti onu muayene etti. Tamamen aklını kaçırmıştır beyim. Benden başka kimi kimsesi de yok. Benimle yaşıyor. Ne yapalım? Yaşıyor ve Tanrı'ya dua ediyoruz. Tüm umutlarımız hep onda. Ben de her zaman huyuna gidiyorum." Ordinov'un rengi sarardı. Yaroslav İliç bazen ona, bazen de Murin'e bakıyordu. Murin gururla başını salladı. "Hayır, anladığınız gibi her istediğini yapmasına göz yumuyorum demek istedim. O ele avuca sığmaz uçuk bir kadındır. Aklında sevda işlerinden, aşıklardan başka hiçbir şey yoktur. Ayıptır söylemesi, gönlünü eğlendirecek bir şey arıyor. Bu yüzden aklını bozdu ya. Ben onu masallarla oyalıyorum. İşim gücüm bu. Eleştirmek için söylemiyorum." Fakat Murin tekrar eğildi ve kaftanının koluyla sakalını sıvazladı. "Sizinle fısır fısır konuştuğunu da gördüm. Gönlünüzü onunla şenlendirmek istiyordunuz beyefendi." Yaroslav İliç kızardı ve Murin'e sitemle baktı. Ordinov oturduğu sandalyeden yere düşecek gibi oldu. "Yo, demek istediğim şey beyefendi, bizimki köylü aklı, safız, cahiliz, köleniniziz." Murin tekrar eğildi. "Bundan sonra karımla sizin için Tanrı'ya dua edeceğiz. Olsun, aç kalmayalım, sağlıklı olalım da başka bir isteğimiz yok. Elimden de başka hiçbir şey gelmiyor ki zaten. Boğazıma ip mi bağlayacağım? İşte siz kendinize gördünüz beyim, kızmayın bize. Başımızdaki felaketler yetmiyormuş gibi bir de aşıklarla uğraşmayalım. Kaba saba konuşmamı bağışlayın beyim. Ben köylüyüm, siz beysiniz. Genç, nazik, coşkulu bir beysiniz. O da aptal bir çocuktan farksız, şeytana hemen uyuveren bir kadıncağız. Ancak etine dolgun, canlı, sevimli bir kadın. Bense hasta, yaşlı adamın tekiyim, öyle değil mi? Belli ki siz de kendinizi şeytana kaptırdınız. Onu artık masallarla da oyalamaya gücüm yetmiyor. Duacınız oluruz beyim, ne olur. Hem ne yapacaksınız ki onu beyefendi? Pasaklı, uyuşuk bir köylü kadını. Böylesi ancak bana layıktır. Sizin gibi beylere böyle köylü kadınlarla yanaşmak yakışmaz ki. Çok dua edeceğiz beyim. Bunu bize ihsan eyle, ne olur." Murin sözlerini bitirdikten sonra yerlere kadar eğildi ve uzun süre doğrulmadan sürekli sakalını okşayarak öylece kaldı. Yaroslav İliç çok şaşırmıştı. "Evet öyledir," diye gevelemeye başladı. "Zavallı adam aranızdaki bir takım karışık durumlardan da söz etti. Ama benim buna inanasım gelmiyor Vasil Mihailovic." Sonra sustu, daha da şaşırmış bir durumda heyecandan sulanmış gözlerini Ordinov'a çevirdi. "Duyduğuma göre hastalığınız tamamen geçmemiş," diye devam etti. "Evet öyle." Ordinov Murin'e dönerek, "Borcum ne kadar?" diye sordu. "O nasıl söz beyim, yapma. Biz öyle paraya aşık insanlar değiliz. Bu yaptığın bize hakarettir. Ayıp değil mi? Karım ve benden ne kötülük gördün de böyle yapıyorsun." "İyi de azizim bey, odanıza kiracı olarak girdi. Parayı almak istemeyişinizle siz ona hakaret etmiş oluyorsunuz." Yaroslav İliç ona bu nazik durumdaki hareketinin tuhaflığını anlatmak istiyordu. Ancak Murin ilgilenmedi bile. "Olmaz, olmaz beyefendi. Hizmette size kusur mu ettik? Elimizden geleni yaptık. Canımız çıktı. Para kabul edeceğiz ha? Yapma beyim. Tanrı yaşatmasın. Dinsiz miyiz, günahkar mıyız biz? Keşke rahatça otursaydın da köylü yemeğimizden afiyetle yeseydin. Sesimizi çıkarır mıydık acaba? Gel gör ki bir kere şeytan karıştı. Ben de, karım da hasta insanlarız. Hizmetinizi görecek adamımız yok. Olsaydı başımızın üzerinde yerim var. Ama sen bilirsin. Ben de hanımımla hayatımızın sonuna kadar senin duacın olacağız." Murin bir kere daha belini büktü. Yaroslav İliç'in heyecan dolu gözlerinden yaşlar boşandı. Ordinov'a büyük bir coşku içinde bakıyordu. Ne dersiniz bu asilce davranışa? Rus milletinin o sonsuz kutsal misafirperverliği. Ordinov dehşet içinde ona baktı. Sakalını koluyla örten Murin, Yaroslav İliç'in sözlerini tekrarladı. Elbette misafirperverlik beyim. Biz misafiri çok severiz, saygı gösteririz. Şimdi bile bir iki gün daha bizde kalsaydınız diye geçiriyordum içimden. Murin, Ordinov'a doğru bir adım daha attı. Bir iki gün daha oturabilirsiniz aslında. Fakat işler kötü gitti. Bizim hanım rahatsızlandı. O olmasaydı, mesela evde tek başıma olsaydım, sizi öylesine rahat ettirirdim ki... Hastalığınızı da iyileştirirdim. Gerçekten iyileştirirdim. Çünkü o hastalığın nasıl geçeceğini ben biliyorum. Kalabilmiş olsaydınız... Yaroslav İliç, gerçekten bunun çaresini biliyorsanız dedi ve lafını tamamladı. Ordinov az önce Yaroslav İliç'i tepeden tırnağa kötü bir şekilde süzmekle kusur işlemişti. Yaroslav İliç hiç kuşku yok ki dünyanın en namuslu, en nazik adamlarından biriydi. Ancak asıl meseleyi ancak o anda bütünüyle kavrayabilmişti. Açıkçası durumu hayli güçtü. Yani ipleri bırakmak istiyordu. Orada Ordinov'la yalnız başlarına olsalardı Yaroslav İliç samimi dostluklarına sığınarak çekinmeden coşacaktı. Tabii bunu uygun bir şekilde yapacaktı ve güldükten sonra Ordinov'un elini sıkıp ona daha da büyük bir saygı duyduğunu, kendisini hoş gördüğünü, gençlikte böyle durumların olağan sayılacağını söyleyecek, onu samimiyetle sakinleştirecekti. Ancak şimdi şu bildik nezaketi sebebiyle hayli güç bir durumdaydı. Adeta yerin dibine geçmek istiyordu. Yaroslav İliç'in gereksiz sözleri üzerine yüzünü buruşturan Murin araya girerek ''Bunun çaresi yani bir ilacı var.'' dedi. Bir adım daha öne çıkarak ''Benim şu kıt köylü aklıma göre siz çok fazla kitap okumuşsunuz. Okuya okuya neredeyse alim olmuşsunuz. Biz köylüler buna kendi aramızda sıyırmışsınız.'' deriz. Yaroslav İliç sert bir tavırla ''Bu kadarı da yeter artık.'' diye onu susturdu. Ordinov ''Ben gidiyorum Yaroslav İliç'' dedi. Onu daha fazla tutmak için kendinde güç bulamayan Yaroslav İliç'in iltifatlarına karşılık ''Teşekkür ederim efendim.'' diye devam etti. ''Kesinlikle gelirim, kesinlikle. Müsaadenizle.'' ''Hoşça kal beyefendi, güle güle. Bizi unutmayın. İltifat ederseniz bize de gelin.'' Ordinov başka hiçbir şey duymadı. Deli gibi sokağa attı kendini. Daha fazlasını kaldıramayacaktı. Beyninden vurulmuşa dönmüş, düşünemez olmuştu. Hastalığının tekrar başladığını hissediyordu. İçini acı bir umutsuzluk sarmıştı. O anda aklında ölmekten başka hiçbir şey yoktu. Dizlerinin bağı çözülmüştü. Yoldan gelip geçenlere, etrafında toplanan kalabalığa ve meraklıların sorularına umursamadan bir duvarın dibine çöktü. Birden etrafını saran kalabalığın arasından Murin'in sesini duydu. Ordinov başını kaldırdı. Gerçekten de yaşlı adam karşısında duruyordu. Solgun, sararmış yüzü gayet ciddi ve düşünceliydi. Bu, daha az önce Yaroslav İliç'in evinde kendisiyle alçakça alay eden adamdan başka bir adamdı sanki. Ordinov olduğu yerden hemen ayağa kalktı. Murin elinden tutarak onu kalabalığın arasından çekip çıkardı. Ordinov'a yan gözle bakarak ''Eşyalarını da alırsın.'' dedi. Sonra ''Hüzünlenme beyim, daha gençsin, niye üzülüyorsun ki?'' diye bağırdı. Ordinov cevap vermedi. ''Kırıldın değil mi? Bana kızıyorsun. Kızacak ne var ki? Herkes kendi malına sahip olur.'' Ordinov ''Sizi tanımıyorum, sırlarınızı da öğrenmek istemiyorum.'' dedi. Ama o... Gözlerinden damla damla yaşlar boşandı. Rüzgar bu damlaları yanaklarından tek tek koparıp uçuruyordu. Ordinov eliyle yanaklarını siliyordu. Hareketleri, bakışları, morarmış titreyen dudaklarının kendiliğinden olmayan eğriliği, aklını kaybetmekte olduğunu gösteriyordu. Murin kaşlarını çatarak, ''Sana anlattığım gibi o kafadan üşütüktür.'' dedi. ''Neden ve nasıl kaçırdığını bilmen gerekli değil. Ama bu haliyle de onu kabul ediyorum. Onu ölesiye sevdim, kimseye vermem. Şimdi anlıyor musun?'' Ordinov'un gözlerinde bir alevli parıltılar belirdi. ''Peki ama neden ben? Şimdi ben de canımı yitirmiş gibiyim. Neden? Neden kalbim böyle sızlıyor? Katarina'yı neden tanıdım ben?'' ''Neden mi?'' Murin önce gülümsedi, düşünceye daldı. Sonra ''O tarafını ben de bilmiyorum.'' diye cevap verdi. ''Ancak kadının hali denizin dibine benzemez. Eninde sonunda görülür, anlaşılır. Yalnız o çok kurnaz, inatçı ve sağlam bir kadındır. İstediği bir şey için asla yılmaz.'' Murin düşünceli bir biçimde sözlerine devam etti. ''Sanırım gerçekten beni bırakıp sizinle gelmek istiyordu beyim. Yaşlı adam onu iğrendiriyordu artık. Onunla yaşayacağı kadar yaşadı. İstediği her şeyi aldı ondan. Başlangıçta çok hoşuna gittiniz galiba. Fakat belki de sizin yerinizde bir başkası da olsaydı, ondan hiçbir şeyi kıskanmam. Kuş sütü bile istese onu dahi bulurdum. İstediği kuş yoksa kendim yaratırdım. Bencildir, Özgürlüğünün peşinde fakat ne istediğini kendi de bilmiyor. Onun için en iyi şeyin şimdiki durumu olduğunu anlayamıyor. Beyim daha çok toysun. İçin gözyaşlarını eliyle silen, terk edilmiş bir kızın kalbi gibi yanıyor. Şunu bil ki zayıf bir adam tek başına yaşayamaz. Ona istediği her şeyi ver, yine de hepsini bırakıp sana koşar. Dünyanın yarısını ver, hakim olmayı düşünmez de bir ayakkabıya sığabilecek kadar ufalır, büzülür. Zayıf, güçsüz bir insana özgürlüğünü verirsen, onu koyar bir torbaya getirir sana teslim eder. Akılsız kalbe özgürlük ağır gelir. Böyle bir tabiata alışmak çok zordur. Çok gençsin de bunları o yüzden söylüyorum. Yoksa beni ilgilendirmez. Geldin ve gidiyorsun. Bu ha sen olmuşsun ha bir başkası. Böyle olacağını baştan beri biliyordum. Fakat engel olamadım. Mutluluğuna sahip olmak istersen ters laf etmeyeceksin. Murin hem yürüyor hem de kendi mantığını açıklamaya devam ediyordu. Bunlar da laftır ya beyim. Neler olmuyor ki? Hırs insanın gözünü büyürüyünce bakıyorsun kimi eline bıçak alıyor, kimi de silahsız olarak düşmanına saldırıp dişlerini boğazına saplıyor. Bir de versinler eline bıçağı, düşmanın da karşında göğsünü açsın, inan ki o zaman saldırmaktan vazgeçersin. Avluya girdiler. Tatar kapıcı Murin'i karşıdan görüp şapkasını çıkardı. Sinsi bakışlarını ordinova dikmiş ayırmadan bakıyordu. Murin, annen evde mi diye seslendi. Evde. Söyle de beyin eşyalarını toplamaya yardım etsin. Sen de gel. Hadi çabuk ol. Merdivenleri çıktılar. Murin de çalışan ve gerçekten kapıcının annesi olan yaşlı kadın eski kiracılarının eşyalarıyla uğraşıyor. Hepsini söylenerek büyük bir yığıntı halinde bir araya getiriyordu. Dur, sana ait olan bir şey daha getireceğim. Orada kaldı. Murin odasına gitti. Birkaç dakika sonra elinde ipek ve yünle işlenmiş zevkli bir yastıkla dönerek elindekini Ordinova uzattı. Bu, Ordinova hastalandığı zaman Katerina'nın getirdiği yastıktı. Murin, sana gönderdi, dedi. Sonra babacan bir tavırla, şimdi git artık, sakın orada burada gezme, ziyan edersin kendini, diye ekledi. Kiracısını incitmek istemediği açıkça görünüyordu. Ancak son bir bakışın ardından yüzünde şiddetli bir öfke belirdi. Ordinov'un arkasından kapıyı nefretle iterek kapattı. İki saat sonra Ordinov, Alman Şepis'in evine taşınmıştı. Ordinov'u gören Tinhen bir çığlık attı. Hemen sağlığını sordu. Hasta olduğunu öğrenince de tedaviye başladı. Yaşlı Alman çok memnun bir tavırla yeni bir kiralık kağıdı asmak üzere olduğunu anlattı. Çünkü Ordinov'un verdiği paranın karşıladığı süre tam bugün sona ermişti. İhtiyar böylece aynı zamanda üstü kapalı olarak Almanların düzenliliklerini ve dürüstlüğünü övme fırsatını ele geçirmişti. Hemen o gün hastalanan Ordinov ancak 3 ay sonra kendini toparlayarak yataktan kalkabildi. İyileşmesi zaman aldı. Sokağa çıkmaya sonra başladı. Alman'ın evinde hayat sıradan ve rahattı. Alman'ın doğasında göze çarpacak bir özellik yoktu. Güzel Tinhen, Ordinov'a sataşmadığı müddetçe iyi bir arkadaştı. Ancak hayat, Ordinov için artık sonsuza dek tatsız tuzsuz bir hal almıştı. Dalgın, düşünceli ve gergindi. Hassasiyeti hastalık derecesinde artmış, farkında bile olmadan umutsuz bir kara sevdaya tutulmuştu. Haftalarca kitap açmadı. Gelecek onun için artık ölmüştü. Parası sürekli olarak eriyip gidiyordu. Kendisini öyle bırakmıştı ki yarını hiç düşünmüyordu. Arada bir içinde bilime karşı duyduğu eski isteğin canlandığını hissediyordu. Ancak bu onu kendisine getirmiyor, tam aksine sıkıyor, gücünü tüketiyordu. Fikirleri lafta kalıyordu. Yaratıcılığı hiç kalmamıştı. Yarattığı hayaller kafasında birer dev gibi büyüyerek yaratıcılığının güçsüzlüğü ile dalga geçiyordu. Ordinov bu acılı zamanlarında ister istemez büyücü çırağın hikayesini hatırlıyordu. Çocuk ustasının sırrını çalarak süpürgeye su taşımasını emretmiş. Ancak nasıl dur denileceğini unuttuğu için sonunda bu suyun içinde boğulup gitmişti. Belki o da bağımsız, kendine has ve samimi bir eser ortaya çıkarabilecekti. Belki onun da sanatçılıkta bir yeri olacaktı. Hiç değilse eskiden böyle olduğuna inanıyordu. Samimi bir inanç geleceğin temelidir. Oysa şimdi bu körü körüne bağlandığı inançlarıyla alay ettiği oluyordu. Bu yüzden de ilerleyemeden hep olduğu yerde duruyordu. Halbuki yaşadığı olaydan 6 ay önce aklında planladığı ve tecrübesizlik yüzünden bütün umutlarına bağladığı bir eseri çizelge halinde kağıda dökmüştü. Eser kilise tarihi ile alakalıydı. En ateşli, en içten düşüncelerini kaleminden kağıda aktarmıştı. Şimdi Ordinov bu planı tekrar okudu. Üzerinde çok fazla düşünerek buna ait bir takım eserleri karşılaştırarak değiştirdi ve sonunda ana fikrini reddetti. Ancak geriye kalan yıkıntılar üzerinde de yeni bir şeyler geliştiremedi. Ruhunu yavaş yavaş mistisizm, kadere boyun eğmeye benzer bir gizemlilik sarmaya başladı. Zavallı acı duyuyor, Tanrı'dan şifa diliyordu. Almanın hizmetçisi yaşlı, dindar bir Rus kadınıydı. Yaşlı kadın sessiz kiracılarının nasıl dua ettiğini, kilisenin taşlarında kendinden geçerek saatlerce nasıl hareketsiz yattığını öve öve anlatıyordu. Ordino başına gelenleri hiç kimseye anlatmamıştı. Yalnız bazen, özellikle de havanın kararmaya başladığı zamanlarda, çanların gürültülü sesleri ona, Katerina'nın yanında kilisede ilk defa diz çöktüğü anı hatırlatıyordu. O anda göğsü, o zamana kadar hiç duymadığı bir duyguyla dolmuş, sızlamıştı. Her şeyi unutarak, kadının çekinerek çarpan kalbine kulak vererek, yalnız kaldığı yaşamına giren yeni, ışık dolu umudu, sevinç ve heyecan gözyaşlarıyla yıkamıştı. Bunları hatırladıkça sonsuza kadar yaralı kalacak ruhunda fırtınalar kopuyor, inancı sarsılıyor, aşk acısı içini yeniden yakmaya başlıyordu. Genellikle saatlerce kendini, günlük hayatını ve dünyadaki her şeyi unutarak olduğu yerde donup kalıyordu. Umutsuzluk ve hüzün içinde gözyaşı dökerken, "Katerina, sevgili meleğim, biricik kardeşim," diye iç geçiriyordu. Ancak uzun süreden beri aklına kötü bir fikir saplanmıştı. Bu fikir Ordinov'u gitgide çevreliyor, ona günden güne inandığı bir varsayım olarak bağlanıyordu. Ordinov'a öyle geliyordu ki, sonunda buna kendini iyice inandırmıştı. Katerina'nın aklında bir sorun yoktu. Ama Murin, onun için zayıf yürekli demekle de haksız sayılmazdı. Ona göre Katerina'yı yaşlı adama bağlayan bir sır vardı. Ancak Katerina, işlenen cinayetlerin dehşetini anlayamadan, masum bir güvercin gibi bu adamın hakimiyeti altına girmişti. İkisinin de kim olduklarını bilmiyordu. Ancak bu zavallı, korumasız genç kadına yapılan insafsızca baskı aklından hiç çıkmıyordu. Bunları düşündükçe kalbini derin bir hüzün, acı kaplıyor, elinden hiçbir şey gelmemesi onu öfkelendiriyordu. Ordinov birden her şeyin farkına varan bu zavallı kadının korkuyla dolu gözlerine içinde bulunduğu aciz hali zalimce gösteriliyor, zayıf kalbine işkence ediliyor diye düşünüyordu. Gerçeğin ipe sapa gelmeyen yorumları yapılıyor, cahilliğine bilerek müsaade ediliyor, yerine geldikçe şaşkın kalbinin aşırılıklarına sinsice iltifat ediliyordu. Böylece özgür ve serbest bir ruhun kanatları yavaşça kesiliyordu. Onda artık ne karşı gelebilecek ne de gerçek hayatı arzu edebilecek güç bırakıyordu. Ordinov artık gittikçe daha da vahşileşiyordu. Açıkçası Alman ev sahipleri de buna hiç mani olmuyorlardı. En çok sabahtan akşama kadar sokaklarda avare avare dolaşmaktan zevk alıyordu. Bu dolaşmalar için her zaman karanlığın bastırdığı akşam saatlerini ve kalabalık olmayan daha tenha sokakları tercih ediyordu. Bir gün yağışlı nemli bir bahar akşamında arka sokaklardan birinde Yaroslav İliç'e rastladı. Yaroslav İliç göze görülür derecede zayıflamış, sevimli gözleri canlılığını kaybetmişti. Eski neşeli halinden eser kalmamış gibiydi. Önemli işler kovalıyordu. Islanmış, her yanı çamur olmuştu. Soğuktan morarmış kibar burnunun ucunda bütün akşam boyunca anlaşılmaz bir şekilde bir yağmur damlası titreşip durmuştu. Yaroslav İliç favori de bırakmıştı. Favorisi ve Yaroslav İliç'in eski dostunu adeta onu tanımak istemiyormuş gibi kaçamak bakışı Ordinov'u şaşırtmıştı. İşin garibi, o zamana kadar kimsenin merhametine ihtiyacı olmamasına rağmen bu defa üzüldü, kırıldı. Sade sevecen, saf, hatta bunu çekinmeden söyleyelim, biraz enayi ve her zaman kötümser görünmek, akıllı geçinmek gibi amaçları olmayan eski adam onun daha çok hoşuna gidiyordu. Açıkçası bön olan, belki de bönlüğü yüzünden sevdiğimiz adamın durduk yere akıllanması pek de hoşa gidecek bir durum değildir. Bununla beraber Yaroslav İliç'in Ordinov'a çevirdiği kuşkulu bakışları hemen kayboldu. İnsanların kendilerini kırmasına rağmen canları çıkmadıkça vazgeçemedikleri bazı huyları vardır. Yaroslav İliç de hemen kolları sıvayıp onun dost ruhunun içine girmeye hazırlanmıştı. İlk önce çok meşgul olduğundan bahsetti, sonra uzun zamandan beri birbirlerini görmediklerinden. Birden konuşmaları tuhaf bir şekle büründü. Yaroslav İliç, genel olarak insanların yalancılığından, dünyadaki her şeyin fani oluşundan, büyük bir ilgisizlik içinde Puşkin'den söz etti. İyi dost dediğimiz kimselerle hafiften alay etti. Sonunda sözü, dünya kurulduğundan beri gerçek dost diye bir şey olmadığı halde, kendilerini dost olarak gösteren kimselerin yalancılığına, ikiyüzlülüğüne getirdi. Kısacası Yaroslav İliç akıllanmıştı. Ordinov söylediklerinin hiçbirini reddetmedi. Ancak derin bir kedere kapıldı. Sanki çok sevdiği bir dostunu kaybetmiş gibi oldu. Yaroslav İliç oldukça meraklı bir şey hatırlamış gibi, az daha unutuyordum, dedi. Size bir haberim var, fakat bu haberi sadece size söylüyorum. Oturduğunuz evi hatırlıyor musunuz? Ordinov aniden sarsıldı, rengi soldu. O evde geçenlerde bir hırsızlık çetesi basıldı. O ev tam anlamıyla bir bataklıkmış beyim. Kanun kaçakları, türlü türlü dolandırıcılar, daha neler neler. Bir kısmını yakaladılar, diğerlerinin de peşlerine düştüler. Düşünün bir kere, o ev sahibi, dindar, ağırbaşlı ve nazik görünümlü bir adam. Evet, insanların nasıl yaratıkları olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Adam çetenin lideriymiş, dahası yok bunun. Yaroslav İliç samimiyetle konuşuyor ve bir adamın yaptıkları yüzünden bütün insanlığı suçluyordu. Yaroslav İliç'in huyu da böyledir işte. Ordinov fısıltı halinde kısık bir sesle, peki ya diğerleri, Murin diye sordu. Şey Murin mi? Yok canım onu sanmam. Murin saygıdeğer efendi bir ihtiyardı. Ama o benim aklıma hiç gelmemişti. Yani o da mı çetedeydi dersiniz? Ordinov'un kalbi sapırtısızlıktan göğsünü yarıp fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Yaroslav İliç donuk gözlerini Ordinov'a çevirdi. Bu onun düşündüğünü gösteriyordu. Durun bakayım. Yok yok. Murin o insanların aralarında olamazdı. Çünkü o karısıyla birlikte bu baskından 3 hafta önce memleketine gitmişti. Kapıcılarından duydum. Hatırlarsınız ya, onların tatar bir kapıcıları vardı. Kitabın sonu. 8 Nisan 2008. Sayfa 116.